Ayrım 26.
5. Çocukluktan kalma bir huyumdur. Büyüyecek bir dert ve sıkıntım olduğu vakit başkaları gibi uykum kaçmaz. Hele bir parçada yorgun olursam bilakis üzerime bir halsizlik çöker, oturduğum yahut yattığım yerde uyuşur kalırdım. Bu uyuşukluk esnasında zihnimin aydınlık kalan bir köşesi vardır ki adeta kendi kendine düşünür ve tahayyül eder. Fakat sık sık kendimi kaybederdim. O zaman fikirlerim derhal rüyaya inkılap ederek düşündüklerimi yaşamaya başlarım. Sonra birdenbire sıçrayarak uyanışlar ve tekrar uyku. Bu hal kendimi tamamıyla kaybederek ağır bir hamal uykusuna düştüğüm zamana kadar devam eder. O gece de yine böyle sıkıntılı bir vaziyette soyunmadan kendimi karyolaya atmışım. İkide bir de ani sıçrayışlarla yatağımda doğruluyor fakat çok geçmeden tekrar kendimi kaybediyordum. Bir defasında her zamankinden daha fazla bir sarsıntı ile gözlerimi açtım. Konsolun üzerindeki mum sönmüştü. Tahta boşun çinkolarında hafif bir tıkırtı işitiyordum. Bu sesin bir aynında Afife ile ilk karşılaştığım gece duyar gibi olmuştum. Yine tıpkı o geceki gibi bu tıkırtıyı onun yaptığına dair garip bir kanaat, fakat aynı zamanda bunun bir vehimden başka bir şey olmayacağını söyleyen şuurumun bir reaksiyonu. Gözlerimi pencereye çevirdim. Pancurların aralıklarından bir karaltı görülüyordu. Yavaş yavaş hareket eden bir insan gölgesi. Derhal karyolamdan atlayarak yürüdüm ve balkonun kapısını açtım. Afife, benimle beraber o da oraya gelmiş fakat ben kapıyı açarken ani bir hareketle çekilmiş ve arkasını kapının yanındaki duvara dayamıştı. Vücudu kollarını geçirmeden bir pelerin gibi omuzlarına attığı bir mantoya sımsıkı sarılıydı. Birkaç saat evvel yüzüme bakmamaya ve benden kaçmaya karar vermiş olduğu halde şimdi hangi mücadele onu buraya kadar sürüklemişti? Elleri mantonun içinde saklı olduğu için omuzlarından tuttum. Hiçbir mukavemet göstermeden odaya girdi ve ayaklarının ucuna basarak birkaç adım attı. Ne kadar karanlık burası. Saatlerden beri kararlaşmış bir randevuyu bekliyormuşum gibi garip bir sükunetti. Siz burada durunuz dedim ve konsola doğru yürüyerek şamdandaki mumlardan birini yaktım. Başımı çevirdiğim zaman onu işitemeyeceğim kadar hafif adımlarla omuz başıma gelmiş gülüyor buldum. Saçları iki kalın örgü halinde başın iki tarafından iniyor, mantonun kalkık yakası içinde kayboluyordu. Dudaklarında ve yanaklarında hafif bir ruj vardı. Gözleri hala kırmızılığını muhafaza ediyordu. Fakat kirpikleri boyalıydı. Gülerek bir şey söyledi. Fakat o kadar hafif sesle ki anlamadım. Dışarıdan işitilmekten korktuğunu anlatan bir işaretten sonra başını yaklaştırdı ve adeta tane tane kulağıma tekrar etti. Ben artık çok ahlaksız oldum diyorum Murat Bey. Gülerek. O nasıl söz Afife Hanım? Aynı gülümsemeyle omuzlarını kaldırıp indirdi. Ne yapalım böyle? Ellerini aradım, mantosunun hala içeriden sımsıkı tutmakta devam ettikleri için bulamadım. Bir şey söylemeden karşı karşıya duruyor, mumun titrek aydınlığında gülümseyerek birbirimize bakıyorduk. Böyle mi duracaksınız, mantoyu çıkarmayacak mısınız dedim. Hafif bir heyecanla üşüyorum diye şaka etti. Fakat onu omuzlarından almak istediğim zaman mukavemet göstermedi. Manto çıkınca Afife'nin tereddüdündeki sebep anlaşıldı. Arkasında omuzları ve kolları çıplak bir sabahlık vardı. Bununla beraber utandığını belli etmek istemiyor, sadece üşüdüğünü anlatmak ister gibi bir jestle omuzlarını kısıyor, kollarıyla göğsünü kapıyordu. Afife bir kere daha güldü ve evvelki sözünü tekrar etti. Vakit kazanmak için mantoyu ağır ağır katlayarak karyolamın demirini asarken, "Çocuksunuz Afife Hanım," dedim. Bununla beraber o dakikada aklımdan geçmiş bir şüpheyi saklayamayacağım. Afife'nin dudak ve gözlerindeki boyaya odama gelirken giydiği bu yarı çıplak sabahlığa iyi mana vermemiştim zihnimden. Afife benden sonra galiba değişti diyordum. Yahut kim bilir, belki eskiden de öyleydi de ben çocuk saflığımla anlayamadım. tavan arası sahnesinde onun kendini bu kadar kolaylıkla bırakmasındaki esrar anlaşılır gibi oluyordu. Ben hala manto ile uğraşarak bunları düşünürken o da konsolun aynasında kendini seyretmekle meşguldü. Birdenbire bir mazeret gibi. Ne yapalım? Artık yarın yok bizim için dedi. Bir zaman benim, sonra onun dilimize doladığımız bu roman cümlesi her şeyi yeniden karıştırıyordu. O zaman anladım ki bütün süsler ilk defa benim içindir ve kim bilir ne kadar mücadeleden sonra verilmiş bir kararın neticesidir. Yanına gittiğim zaman galiba gözlerinde bir iki damla yaş vardı. Vücuduna dokunmaya cesaret edemeyerek "Merci Fofo" dedim. O da hafifçe heyecanlandı. Fakat bu benim ağzımdan ilk defa işittiği Fofo kelimesi içindi. Telaşından gözündeki yaşları fark etmiyor, bir çocuk sevinç ve hayretiyle "Bana Fofo diyorsunuz" diyordu. "Fofo, Fofo, ne güzel." Ellerinden tutarak karşıdaki kanepeye oturttum. Afife'nin bu saatte ne maksatla kapımı çaldığı, benden ne istediği malum. Fakat buna rağmen ona karşı hiçbir fena arzu duymuyorum. Göğsüm ilk gençliğimin bakir heyecanlarıyla dolu, parmaklarımı adeta ürke ürke yanaklarına, saçlarına, çıplak omuzlarına dokunduruyorum. Ağzımdan ardı ardına çocukça kelimeler dökülüyor. Güzel Fofo, sıcak Fofo, yumuşak Fofo. Yüzündeki aydınlık bana kafi görünmüyor. Tekrar konsola giderek şamdanın mumlarını hep birden yakıyor, sonra onu getirip Afife'nin yüzüne tutuyordum. Benim sedef yüzlü Fofom. Bu çeneye, bu dudaklara, bu yanak çukuruna dokunmak için ben ne kadar yandım. Bu gece bana geldiğin için sana teşekkür ederim Fofo. Eskisinden daha güzel Fofom benim. Eskisinden daha güzel Fofo. 30 yaşında bir genç adamın güzellik hakkında formülüne göre hangi 35 yaşında kadın 20 yaşındaki halini aratmaya muktedirdir? Hele Skalavakilerin kızı gibi yoksulluk ve ıstırap içinde vaktinden evvel yıpranmış olursa. İstemeden ağzımdan çıkan bu eskisinden güzel Fofo nihayet gönlü alınmak istenen bir kadına karşı bir kompliman olabilirdi. Nitekim uzun zaman bunu ben de böyle zannettim. Fakat şimdi 50'yi geçmiş bir hakem bir taraflığıyla temin edebilirim ki Afife o gece yüzündeki hafif boya altında heyecanlarının çeşidine göre kızarıp saranan yorgun cildiyle eskisinden daha keskin ve manalı çizgilerle durmadan titreyen dudakları ve burun kanatları ile daha gelişmiş görünen alnına bir çocuk masumluğuyla kaymış küçük saç parçasındaki aklarla muhakkak ki eskisinden çok daha çekici, çok daha kadındı. Ben elimdeki şamdanı yüzünde gezdirerek onu böyle ta yakından seyrederken o da bana bakmaya çalışıyor fakat mumların oynak alevciklerinden rahatsız oluyor gibi sık sık gözlerini kaçırıyor sonra tekrar bana çeviriyordu. Birdenbire küçük bir sinir hareketiyle silkindi. Artık hiçbir şeye aldırış etmemeye karar vermiş gibi başını arkaya atarak ve gülerek "Eh aman, niçin utanacağım senden Murat?" dedi. "Utanacak şey kaldı mı artık?" Sonra ilave etti. "Öyle seviyorum ki seni." Aşkının derinliğini mukayese etmek için mesafeler arar gibi etrafına bakınıyor, bunun imkansızlığı karşısında bunalarak ellerini açıyordu. Ağır tunç şamdan bileğimi ağrıtmaya başlamıştı. Afife onu yere koymak istediğim görünce elimden aldı. "Biraz da ben tutayım," dedi. "Ben de sana bakacağım." Kuvveti kâfi gelmediği için şamdanı iki eliyle tutmaya mecbur olmuştu. Mumların titrek alevlerini bir meşale gibi sağa sola savuruyor, yüzümü ve saçlarımı yakmak ister gibi hareketlerle beni ürküterek gülüyordu. Eski Afife'nin çocuk denecek yaştaki ürkütücü ciddiyetiyle bu şimdikinin büyümüş, mustarip gözlerine düşen perçemindeki aklar, cildinde örselenmiş güz yaprağı kızıltıları ile yaptığı bebek çılgınlıkları arasında ne müessir bir tezat vardı. Nihayet onun da yorulduğunu görünce şamdanı ellerinden alarak konsolun üzerine bıraktım ve kanepedeki eski yerime döndüm. Yan yana, vücutlarımız birbirine dönmüş, diz kapağım hafifçe onunkine dokunarak ve ellerimizin artık boş kalmasından müpem bir sıkıntı duyarak bakışıyorduk. Afaki bir konuşmadan sonra asıl büyük davanın sırası geldiğini gören iki insanın sıkıntısı. Biraz önce bize her türlü fena düşünce ve ihtiraslardan uzak iki arkadaş çocuk yapan lirik heyecanımız geçmişti. Şimdi artık cins kanunun amansız hükmü altına girmiş bir dişi ve erkek çiftinden başka bir şey değildik. Tabiat bu işte büyük rolü erkeğe vermişti. Fofo dedim. Seni bunca yıl sevmiş ve istemiş bir erkeğin odasına bu saatte girmenin nasıl bir tehlike meydana getirdiğini biliyor musun? Bu sualim namuslu bir sual değildi. Afife'ye baygın bulunduğu bir dakikada sataşmış olmak şüphesi beni saatlerce kıvrandırmıştı. Bu defa onun kendi iradesiyle odama geldiğinden emin olmak, suçu kendi üstüne almaya razı olduğuna dair ağzından bir nevi ikrar almak istiyordum. Afife beklediğim cevabı vermedi. Fakat gözlerini sımsıkı kapayarak başıyla birkaç kere evet işareti yaptı. Kararındaki bu katiliğe rağmen bir denize atılmaya hazırlanıyormuş gibi titreyerek kollarını göğsü üzerine çaprazlaştırıyor, omuzlarını kaldırarak boynunu sıkıyor ve dişleri birbirine çarpıyordu. Ellerimi omuzlarında hissettiği zaman birdenbire gözlerini açtı ve sevki tabii hareketiyle başını geriye attı. Derisi soğuk ve mütekallisti. Fakat kollarımı koltuklarının altından geçirerek vücudunu, kemiklerini çatırdatan sert bir hareketle kavradığım zaman bu deriyi hemen hemen ani bir ateş bastı ve bütün sertlikler gevşedi. Birdenbire çözülerek yüzlerimiz arasında bir perde yapan saçlarını serbest kalan eliyle başına yanaklarını atıyordu. Güçlükle nefes aldığı için ağzı yarı açıktı fakat buna rağmen kendini kaybetmedi. Ara sıra yüzünü yüzümden ayırarak geri atıyor, beni rahatça görebilmesine müsait mesafeyi bu suretle temin ettikten sonra çehremi mumların aydınlığına doğru çeviriyordu. Sonra hafifçe sendeleyerek konsola doğru yürüdü. Dirseklerini mermerin kenarına dayayarak şamdanın mumlarını birer birer söndürdü ve yalnız bir tanesini bıraktı. Yeni bir krizden korkarak yattığım yerden dikkatle hareketlerini takip ediyordum. Çenesini elleri içine alarak düşündükten ve etrafına bakındıktan sonra karyalamın üstündeki mantosunun cebinden bir küçük çanta aldı. Sonra tekrar konsola giderek aynada uzun uzun dudaklarının, yanaklarının, gözlerinin boyalarını tazeledi. Nihayet yüzüme bakmadan yanıma döndü. Tekrar üşümeye başlamış gibi göğsüme sokuldu. Ve bir daha ayrılmadı. Bir şey söylemiş olmak için neden mumları söndürdün Fofo dedim. Ümit edilmeyecek kadar açık ve hemen hemen çapkın bir sesle. Mumlar bitmesin dedi. Sabaha kadar bize lazım olacaklar. Çeşit çeşit kadınlarla geçirilmiş bunca gecelerim var. Yüksek yahut adi kokotlar tanıdım. Durmadan erkek değiştirmek ihtiyacında hafif kadınlar tanıdım. Büyük aşk hayaliyle kendilerini maceradan maceraya atan ağırbaşlı sosyete kadınları tanıdım. Hasılı zevk ihtiyacı, lüks ihtiyacı, can sıkıntısı, görenek vesaire gibi sebeplerle kendilerini rastgele birine teslim eden maddi, romanesk, hasta, sağ, normal veya dejenere birçok kadınlarla sayısız maceralarım oldu. Onlarla geçirdiğim gecelerde ihtiras fasılaları, aktörün sahneden çekilerek bir köşede bezgin ve yorgun, kendini dinlendirmek ihtiyacını duyduğu antraklar, bende daima ve uzun can sıkıcı angaryalar hatırası bırakmıştır. Bir zaman için kendisinden istenecek bir şey kalmayan kadın, gözümde bütün cazibesini ve mistiğini kaybederdi. Bütün aldatıcı renkleri sönmüş, gözlerinde bir zerre hayal kalmamış, yanımda dinlenirken yahut karşımda dudaklarında bir yorgunluk sigarası ile dedikodu yapar, müzik, tiyatro, politika gibi bütün aklın ermediği şeylerden bahsederken daima ölecek gibi sıkıldım. Bu anlarda çıplak etinin etime dokunması bende kasap çengeline asılmış kanlı bir sığır budu tiksintisi uyandırmıştır. Afife ile geçirdiğim gece bunun tek müstesnasıdır. Onun gibi seven bir kadının nasıl bir kudret olduğunu ben o gece anladım. Skalavakilerin kızı tanıdığım birçoklarına nispetle cahil ve görgüsüz sayılmak lazım gelen bir kadındı. Fakat onunla geçirdiğim o gece bana bir an yorgunluk vermedi. Neler bulup söylüyordu. Benim şimdi bir kısmını zorlukla bulabildiğim çocuk gevezelikleri, kırık dökük bir takım hatıralar. Bunlar onun ağzında menşur arasında görülen cisimler gibi şekil değiştiriyor, etraflarına ışık ve renkten saçaklar, hayvanlar, tuğlar salıyordu. Aşağıdaki asma saatin adeta kulağımızın dibinde işlemesine ve ara sıra gecenin sessizliği içinde bir kilise çanı gibi öten sesiyle saatleri çalmasına rağmen vaktin nasıl geçtiğini duyamadım. Afife'ye ait merak ve muammalarımdan birçoğu bu konuşmalar esnasında adeta kendiliğinden çözülmüştür. Mesela niçin herkesle beraber adımı söylemeyerek bana Murat dediğini o gece öğrendim. Daha bir şeyin farkında bulunmadığı zamanlarda beni benimsiyor, kendisi için herkesten başka bir ismim olmasından zevk duyuyormuş. Kendisini bana bu kadar kolay teslim etmesine gelince anladığıma göre onda şöyle bir hadise olmuştu. Öldüğümü zannettiği gecelerde bir takım buhranlar geçirir. Bu buhranlar esnasında kendini benimle çıldırtıcı ahlaksızlıklara sürüklenmiş görürmüş. Fakat bunlar yaşayan bir insanla olmadığı için o kadar ürkmezmiş. Bir çareyi bu geceler ahlaksızlığa alıştırıp hazırlayan bu hayaller olmuş. Afife kolları boynuma sarılı, kah gülüp kah ağlayarak bunları anlatırken ara sıra silkinerek ayağa kalkıyor, sesi hafifçe pürüzlü, bakışları değişmiş. Ne kadar karanlık, seni iyi göremiyorum Murat diyordu. Ben gülerek Şam'dan uzakta değil diye cevap veriyordum. O zaman ayaklarının ucuna basarak konsola gidiyor, gittikçe küçülen mumları tekrar birer birer yakıyor, sonra aynanın karşısında yüzünün tuvaletini tazeliyordu. Bütün bunlar bir zerresini kaybetmek istemediği büyük zevkini ışıkla, boya ile, elindeki her vasıtayla süslemek içindi. Sabahın ilk ışıklarıyla ayrıldığımız zaman arkamdan kapıya koştu. Akşama mutlaka vapura gelmem için yalvardı. Gelmez olur muyum hiç? Elbette geleceğim diye teminat verdim. Bu yalandı. Çok acı olacağını tahmin ettiğim ayrılık sahnesini göze alamamıştım. Sonra yabancılar arasında bir kriz ve rezalet sahnesinden de korkmak lazımdı. Bütün bunlar benim Afife'yi uğurlamaya gitmemem için ciddi sebeplerdi. Fakat itiraf etmeliyim ki en doğrusu bu kadından artık isteyecek bir şeyimin kalmamış olmasıydı. Vapur karanlıkta Galata rıhtımından kalkarken Afife kim bilir ne kadar çarpınıp çırpınmıştı ve ben kim bilir o saatte nerelerde kimlerle beraberdim. Skalavakilerin kızını bir daha görmedim. Çoktan ölmüş olacağını tahmin ediyorum. Aksi halde mutlaka bir yerden bir ses çıkardı. Onu son birkaç sene içinde sık sık hatırlamaya başladım. Bekardım. Ailemden çehre ve isimlerini bile karıştırdığım birkaç çocuktan başka kimse kalmadı. Hayatta artık belli başlı bir beklediğim ve istediğim yok. Bazıları gibi beni 5-10 para için oraya buraya koşturacak, yaşıma göre fazla ağır ve yorucu işlerle hırpalayacak bir geçim sıkıntım yok. Hatta yaşamak hırsımı arttırarak beni az çok oyalayacak bir hastalığım bile yok. Yeknesak aydınlığı, şiirsiz bir akşam üstünde hiçbir sürprizi olmayacak bir geceyi bekleyen bir insan vaziyetindeyim. Zaten gençken de hiçbir büyük his ve maksadın, hiçbir büyük hayalin adamı olmuş değilimdir. Aşklarım oldu küçük. Mevki, para, şöhret, gösteriş arzularım oldu küçük. Zaman zaman kalkınışlarım, bazı fedakar ve kahraman jestlerim oldu, küçük ve süreksiz. Hiçbir illüzyon, ideali uzun zaman devam ettiremedim. Zaman ve mevsimlerinde birçok şeyleri asıl zannettim. Fakat uzun bir koşuda birdenbire soluğu kesilenler gibi daima yolumun yarısında dindim ve bütün öteki koşucuların hareketi bana boş bir yorgunluk ve nafilelik gibi göründü. Evet, hiçbir maddi sıkıntı, korku ve gayresi, hiçbir şikayet bahanesi olmayan bir adamım. Fakat bununla beraber içinde daima umduğunu elde edememiş, kendisine edilen bir vaatte durulmamış bir adam hoşnutsuzluğundan kendimi kurtaramadım. Ancak bana verilip de tutulmayan vaat nedir? Galiba asıl şikayetim bunu bir türlü anlayamamış olmamdandır. Söylediğim gibi Afife'yi hele son zamanlarda sık sık hatırlıyorum. Gençliğimde kalbim ve zevkimden ziyade gurur ve mahvetini doyurduğu için bana yüksek görünen maceralarım olmuş ve Skalavakilerin yoksul ve bedbaht kızı bana bütün o asıllar arasında ihmal edilecek, hatta bir parça utanılacak bir peri gibi görünmüştür. Fakat gariptir ki şimdi eriştiğim zirveden arkada kalan, hayata baktığım zaman peri diye kabul ettiğim Afife'nin gittikçe asılları çiğnediğini, son gecemizdeki çehresiyle birinci plana geçtiğini görüyor ve o tutulmamış vade ait hasretimde hafif sükun alametleri hissediyordum. Kitabın sonu. 31 Temmuz 2007, sayfa 326.